Ayrım 2.
Mustafa Kemal 1881-1914. Çocukluğu ve ilk gençliği. Atatürk 1881 tarihinde Selanik'te Ahmet Subaşı Mahallesi'nde sanayi okulu karşısında orta halli bir ahşap evde doğdu. Babasının adı Ali Rıza, anasının Zübeyde'dir. 30 yaşını geçen evli kadınlara dendiği üzere Zübeyde Molla Selanik'e birkaç saat uzak Sarıyer adlı bir yörük köyündendir. Mustafa Kemal ana tarafından yörüktür. Ondaki Altaylı tipi bundan olsa gerek. Ama aslı Tesalya fethinden sonra Anadolu'dan göçmüş, 1810'da Vodina'da Sarıgöl bucağından Selanik'e gelip yerleşmiştir. Bu göçmenin adı Feyzullah'tır, soyadı Hacı Sofular. Kızı Zübeyde'nin iki kardeşi vardı. Biri Lankaza'da ahçılık eden Hasan, İkincisi Selanik eşrafından Hacı Sami Bey'in çalı çiftliğinde subaşı Hüseyin. Genç yaşında evlendiği Ali Rıza Efendi, Katerin ilçesinin Pasaport Köprü denen yerinde gümrük muhafaza memuruydu. Aralarında 20 yaş fark vardı. Kızıl bıyıklı ve iri yarıydı. Babasına Kırmızı Hafız Ahmet derlerdi. Aydın'ın Söke taraflarından gelmişlerdi. Memurlukta iyi geçinemediği için keresteci Cafer Efendi ile ortak olmuştu. Önce iyi kazanıyordu. İslahane semtindeki 3 katlı evi bu sırada aldı. Sonra işleri bozulunca 1887'de kayıptan ve sıkıntıdan acılanarak öldü. Bir kızı Naciye'yi daha önce kaybetmiştir. Şark'ta büyümüş kimselere çok defa hanedanımsı bir kütük uydurmak isteyenler çıkar. Mustafa Kemal kendinden öncesine meraklı ve pek bağlı değildi. Gerçi 1876'da ilk Kanun-u Esasi'nin ilan edildiği güne rastlayan 23 Aralık'ta Selanik'te kurulmuş Asakir-i Milliye taburundaki gönüllü subaylardan biri babası olarak öne sürülmüştür. Resmi ötekilerden ayrılarak büyütülmüştür. İstanbul hürriyetçilerine yardım etmek için toplanan bir milli kuruluşta babasının da bulunmuş olması Mustafa Kemal'in hoşuna gidecek bir şeydi ama inanmış mıdır sanmıyorum. Hatta bir gün alaylıca bir dille "Bu bizim peder değildir." dediği kulağıma gelir. Ali Rıza Efendi sağken bu orta halli ailenin başlıca kaygısı çocuklarını okutup yetiştirebilmekti. Mustafa 7 yaşına basınca ana baba arasında anlaşmazlık çıktı. Zübeyde Molla'ya göre oğlu ilahilerle Kasımpaşa semtine yakın medrese ilkokuluna, babasına göre yeni usul eğitim yapan Şemsi Efendi okuluna gitmeliydi. Atatürk der ki, "Nihayet babam bir kurnazlıkla işin içinden çıktı. Önce ilahi ve alayla mahalle mektebine başladım. Biraz sonra Şemsi Efendi okuluna yazıldım." Mustafa pek küçük yaşta öksüz kaldı. Ailenin geçineceği olmadığı için anası oğlunu okuldan alarak Lankaya taraflarında ağabeyi Hüseyin Ağa'nın çiftliğine gittiler. Dayısı Mustafa'yı çiftlik işlerinde yetiştirmeye karar verdi. Atatürk kız kardeşiyle beraber karga kovmak için bakla tarlası bekçiliği ettiğini hiç unutmamıştır. Devlet başkanlığı zamanında bir misafiri bu tarla bekçiliği hikayesine, "Aman efendimiz yollu, estağfurullah'a benzer bir inanamazlık göstermesi üzerine, "Evet öyledir, ben de herkes gibi doğdum, büyüdüm. Doğuşumda bir ayrılık varsa Türk oluşumdan ibarettir." demişti. Bir halk çocuğu olmakla övünürdü. Mustafa'yı yakındaki bir Rum okuluna vermeyi düşündüler, vazgeçtiler. Çiftlik yazıcısı Karabet Efendi'nin derslerinden pek faydalandığı yoktu. Lankaya'da 5-6 ay kaldıktan sonra bir sonbahar günü dayısıyla çayırda dolaşırken Mustafa'yı eve çağırdılar. Selanik'te teyzesi yeniden okula yollamak için çocuğu yanına almaya karar vermişti. O zaman 10 yaşında bulunan Mustafa'ya göre çiftlikte kalsa daha iyiydi. Fakat ister istemez anasıyla Selanik'e döndü. Halasının kocası gümrük memurlarından Hacı Hüseyin Efendi'ydi. Okul işinde bu aileye Evrenoszade Muhsin Bey yardımda bulunmuştu. Atatürk'ten çok defa bu Muhsin Bey ailesine bağlılığını duymuşumdur. 1894'te Selanik'te Sivil Rüştiye Ortaokul Mektebi'ne girdi. Fakat orta öğretimini burada tamamlamak kısmet olmadı. Aynı zamanda müdür yardımcılığı eden ve kendine kaymak hafız denen matematik hocası Hüseyin Efendi bol dayak atan sert bir kimseydi. Atatürk derdi ki berbat bir adamdı, ondan çok korkardım. Beni döverse ne yaparım diye düşünürdüm. Nitekim sınıf arkadaşlarından biriyle kavga ettiği sırada kaymak hafızın eline düştü. İnsafsızca dayak yedi, kan içinde kaldı ve bu yüzden okuldan çıktı. Komşularından Kadri Bey adında bir binbaşının oğlu Ahmet askeri rüştiyeye gidiyordu. Onun asker esvabına imrenen Mustafa illa aynı okula girmek, sokakta gördüğü üniformalı subaylar gibi olmak hevesine kapıldı. Anasını yokladı. Hiç de asker olması taraflısı değildi. O kimseden habersiz kabul imtihanlarına girdi ve sağladığı başarıyla kendisine öğretim süresi 4 yıl olan Rüştiye'nin 3. sınıfına aldılar. Zübeyde Hanım olup bitene boyun eğmek zorunda kaldı. Arkadaşları arasında hemen kendini göstermişti. Matematiğe bilhassa meraklıydı. Az bir zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki daha çok bilgi edindim. Dersler üstünde problemlerle uğraşıyordum. Yazılı sualler hazırlıyordum. Matematik hocası da yazıyla cevap verirdi. Hocamın adı Mustafa'ydı. Bir gün bana, "Oğlum senin de adın Mustafa, benim de. Bu böyle olmaz. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adının sonuna bir Kemal ekleyelim," dedi. O günden beri adım Mustafa Kemal'dir. Hoca sert bir adamdı. Sınıfta birinci ikinci tanımazdı. Bir gün bize, "Aranızda kendilerine kimler güveniyorlarsa kalksınlar, onları müzakereci yapacağım," dedi. Önce durakladım. Öğleleri ayağa kalktı ki ben oturmayı daha doğru buldum. Bunlardan birinin de müzakereciliği altına girdim. Müzakere ortasında dayanamadım, ayağa kalkarak "ben bundan daha iyi yaparım," dedim. Bunun üzerine hoca beni müzakereci yaptı ve eskisini benim altıma koydu. Çocukluk arkadaşlarının anlattığına göre Rüştiye'deyken Kule Kapı Mahallesi'nde bir kızla bir aşk hikayesi olmuştur. Akşamları okuldan çıkar çıkmaz eve koşar, esvaplarını ütületir, zıp zıp oynayan çocukları seyretmek bahanesiyle kızı pencereden görmeye gidermiş. Ölüm yatağına kadar süren iyi giyinmek titizliği bu aşk günlerinden kalmıştır derler. Mustafa Kemal 1898 yılı başında asker rüştiyesinden sınıfın dördüncüsü olarak diploma aldığı vakit 15 yaşında. Anası Zübeyde Hanım kocasından kalma dul maaşı ile geçinemiyordu. O sırada Larisa'dan göçmen olarak gelen tütün rejisi memurlarından 32-33 yaşlarındaki Ragıp Bey ile evlendi. O da eski karısından 2 veya 3 çocuklu bir duldu. Ragıp Bey iç güvey olarak eve geldi. Mustafa Kemal bu evlenmeyi bir türlü içine sindirememişti. Evi bırakarak Horhor Mahallesi'nde oturan halası Emine Hanım'ın yanına gitti. Manastır askeri idadisine, lise, gidinceye kadar anasının evine pek az uğradı. Yeni baba üvey oğluna saygılıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işleri için kalmış olduğu Selanik'te ölmüş, Atatürk kendisine devamlı olarak yardım etmiştir. Yeni bir baba edinmek gururunun almayacağı bir şeydi ama Ragıp Bey için kötü bir hatırası da yoktu. Üvey ağabeyi Süreyya için pek iyi konuştuğunu hatırlarım. Bilindiği üzere Türk kadınının o kapalılık devirlerinde Türkler arasında cinsi ahlak pek bozuktu. Delikanlı için güzellik bir tehlikeydi. Mustafa Kemal de altın yeleleri, henüz terleyen sırma bıyıkları, pembe teni, mavi gözleriyle bir erkek güzeliydi. Bir gün kendisini Süreyya abi çağırmış, sustalı bir çakı vermiş. "Ne olur ne olmaz, ırzını bununla koruyacaksın," demiş. Yüzbaşı Süreyya Toyran'da intihar etmiştir. İkinci üvey kardeşi reji memuru Hakkı Bey'di. Son sınıf imtihanlarına mümeyyiz olarak gelen Hasan Bey adında bir kurmay Mustafa Kemal'e idadi öğrenimini nerede yapacağını sormuş. İstanbul'a gitmek istediğini söyleyince, "Hayır," demiş, "Manastır'a gidin, daha iyi yetişirsiniz." Üç arkadaşıyla Manastır'a gitti. Kendisi lisedeki ilk zamanlarını şöyle anlatmıştı. "Bana matematik çok kolay geldi. Kendimi bu derse verdim. Fakat Fransızca'da geriydim. İlk üç aylık tatili geçirmek üzere Selanik'e geldiğimde gizlice Fransız mektebinin hususi sınıfına devam ettim. Fransızcamı ilerlettim. Bu mektup Tophane'deki Collège des Frères'di. Mustafa Kemal'e göre bir kurmay mutlak bir yabancı dil bilmeliydi. Arkadaşları arasında güzel konuşan ve şiir yazan Ömer Naci vardı. Bir gün benden okumak için kitap istedi. Verdiklerimden hiçbirini beğenmemesi pek gücüme gitti. Edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Şiire heves ettim. Eğer Kitabet Hocam Alay Emini Mehmet Asım Efendi imdadıma yetişmeseydi şair olup çıkacaktım. Asım Efendi bir gün beni çağırdı. "Bak oğlum," dedi. "Şiiri edebiyatı bırak. Sen iyi bir asker olmalısın. Öteki hocaların da benim fikrimde. Sen Naci'ye bakma. Hayalperest bir çocuk o. İleride iyi bir şair ve katip olabilir. Fakat iyi asker olamaz," dedi. Gerçekten de hocamın dediği çıktı. Ömer Naci çok istediği halde kurmay olamadı. Mustafa Kemal tarihe de meraklıydı. Hocası bir milliyetçi subaydı. 19. asırda en büyük savaşımız 1877-78 Türkiye-Rusya Harbi olmuştu. Ruslar İstanbul kapılarına kadar gelmişlerdi. Mustafa Kemal henüz doğmamıştı. Fakat Manastır Asker Lisesi'nde o yıkıcı bozgunun sebeplerini öğrenmeye büyük önem verdiydi. Manastır çevresinde Sırp ve Bulgar çeteleri dağa çıkmakta, Türk köylerini basmaktaydılar. Mustafa Kemal'in içine ilk defa bu lisede vatan kaygısı çöktü. Topraklarımız üstünde ağırlaşan tehlike havasını nefesleri içinde duyduğu sırada 1897 Türk-Yunan Savaşı çıktı. Gençliğimin en heyecanlı günlerini yaşadım. Küçük yaşıma bakmayarak gönüllüler arasına katılmak istiyordum. Gençler davul zurna sesleri arasında ellerinde bayraklarıyla cepheye koşuyorlardı. Aralarında bıyıkları henüz terleyen çocuklar da var. Bazı arkadaşlarının anlattıklarına göre o da arkadaşlarından biriyle okuldan kaçtı. Katılacakları bir kıta ararken gece vakti bir kapı önüne geldiler. Mustafa Kemal kapı tokmağını vurdu. Kapıyı açan kadın sesini çıkarmadan içeri çekildi. Sonra lambayı gençlerin yüzüne tutarak, "Mustafa, sen burada ne arıyorsun?" dedi. Bu Selanik'te uzun müddet kalmış, Zübeyde Hanım'ı tanıyan bir Bulgar kadınıydı. Mustafa'yı içeri alarak, "Nereye gidiyorsun?" dedi. "Cepheye, Yunanlılarla çarpışmaya." Kadıncağız güçlükle Mustafa Kemal'i kararından vazgeçirebildi. Çocukluk ve ilk gençliği hikayesini bitirmeden önce Mustafa Kemal'in çok onurlu olduğunu söyleyelim. Mahallesinde sokak oyunlarını seyreder fakat katılmazdı. O zamanki arkadaşlarından birinin anlattığına göre bir gün komşu çocukları birdir bir oynuyorlarmış. Kendisini de çağırmışlar. "Gel sen de oyna," demişler. Mustafa "Peki," demiş ve olduğu yerde ayakta durmuş. "Ama eğil ki atlayalım," demişler. Mustafa başını sallayarak "Ben eğilmem. Üstümden böyle atlayabilirseniz atlayın," diye cevap vermiş. Mustafa Kemal 13 Mart 1889'da Pangaltı'da harp okuluna girmiştir. Mustafa Kemal'in Atatürklüğü bu okulda başlayacaktır. Onun için 19. yüzyıl sonunda içinde doğup büyüdüğü ortamın şartları üzerine bir göz gezdirelim. Bir çocukluk arkadaşı der ki, "Bir kol ağasının kızı Müjgan'ı sevmişti. Ona verirler miydi şüphesindeyken, yolla ananı nişanlan demişlerdi. Onurunu hiçbir şeye değişmediği için reddedilmekten, karşılık görmemekten çekinirdi. Utangaçtı. Büyük yaşlarına kadar içki bu utangaçlıktan sıyrılmasına yardım etmiştir. Kadınlara yalvaranlara kızardı. Hayali genişti. saatlerce kendi başına düşündüğü olurdu. Ortam. Mustafa Kemal Makedonya'da doğdu ve büyüdü. Makedonya, 17. asrın sonlarına kadar Viyana kapılarına doğru giden Osmanlı ordularının fetih destanları havası içindeydi. Makedonya'da yerleşen Türklerin bir adı da Evladı Fatihan, Fatihlerin çocuklarıdır. 17. yüzyıldan beri Batı yeni çağa ulaşma yolundadır. Osmanlı İmparatorluğu, Cermen ve Slav akınları önünde ülkeler kaybetmiştir. Büyük Petro, Rusya'yı Batı medeniyet düzeni içine sokmuştur. Osmanlı Devleti, Batı önünde bu çekilişinin ana sebepleri üzerinde esaslı durmamıştır. Medrese, Ulumi Akliye denen müsbet ilimlere büsbütün kapılarını kapamıştır. Devlet zayıfladıkça, eskisi gibi doyumluk ve ulufe alamayan yeniçeriler, büsbütün disiplinden çıkarak ikide bir kazan kaldırır, padişah indirir, vezir boğdurur, yeni deyimiyle sık sık taklibi hükümet, hükümet devirme krizleri iç huzuru büsbütün bozucu olmuşlardır. 18. asrın ortalarından beri kurtulmak için Batı sistemi bir ordu ve düzen kurmayı düşünenler olmuşsa da, çoğu seslerini bile yükseltmek cesaretini gösterememişler, Müslüman halk yığınlarını ve iktidarları baskısı altında tutan medreseden yetişme ve gittikçe daha düşük, daha dar kafalı ve müteassıp ulema takımı ise herhangi bakımdan Batı'ya benzemeyi ve uymayı küfür saydığı için 3. Selim gibi Yeniçeriler yanında bir de Nizam-ı Cedid denen Batı sistemi ordu kuranlar da boğazlanmışlar 1808 ve kurdukları ordu dağıtılmıştır. Yabancı dili öğrenmek günah sayıldığı için dış politika hiyanetleri Osmanlı topluluğundan ayrılmak isteyen ve Fenerli denen Rumların elindeydi. 1808'de Fransız ihtilali milliyetçilik ve hürriyet ülküsünü çoktan yaydığı için Avrupa'nın kapı eşiğindeki imparatorluk Hristiyanları da uyanmışlardı. Bilindiği üzere Türkler İspanyolların yaptığı gibi kendi dinlerinden olmayanları öldürmemişlerdir. Bu bir yandan İslam dininin kitap ve peygamber sahibi öteki dinlere karşı toleransından, bir yandan da Müslüman olmayanlar haraca bağlandığı için Hristiyanların belli başlı vergi kaynağı olmalarından ileri gelir. Yunan isyanı sırasında Avrupa Türkiye'sindeki vilayetlerde suçlu suçsuz Rum öldüren bir paşaya yazdığı mektupta sadrazam, "Yalnız neden suçsuzları da öldürüyorsun?" demez. "Her öldürdüğün Hristiyanla devlete vergi kaybettirdiğini unutuyor musun?" der. Cermen ve Slav akınları ve büyük Batı devletlerinin baskısı altında Romanya elden çıkmış, Sırbistan ve Yunanistan bağımsızlık yolunu tutmuş, devletin zaafını sömüren bir vali Mehmet Ali Paşa, devletine baş kaldırarak Mısır'ı hükmü altına almıştır. Sonunda Yeniçeriliği 2. Mahmut, kabristanlardaki mezar taşlarına kadar kırarak kaldırmış, bir yeni ordu kurmuştu. Padişah tarafından Türkiye'ye çağrılan Prusya subayları arasındaki Moltke, 7 Nisan 1836'da Beyoğlu'ndan yazdığı mektubunda Osmanlı İmparatorluğu'nun durumunu şöyle anlatmaktadır. Uzun zaman Avrupa ordularının görevi Osmanlı egemenliğine set çekmekti. Bugünse Avrupa politikasının tasası bu devletin kendi varlığını koruyabilmesidir. İslamlığın Batı'nın büyük bir kısmını hükmü altında tutacağından haklı olarak korkulduğu devir geçeli pek çok olmamıştır. Hristiyanlığın asırlardan beri kök saldığı ülkeler, Havarilerin klasik toprağı, Korint ve Efes, Nikomedia, İskenderiye, Sinodlar ve Kiliseler şehri İznik, Hristiyanlığın beşiği ve İsa'nın mezarı, Filistin ve Kudüs, hepsi önce Müslümanların sonra Türklerin eline geçmiştir. Müslümanlar Avrupa'nın bütün şövalyelerine karşı mukaddes toprakları savunmuşlardı. Roma İmparatorluğu'nun uzun ömrüne son vermek ve 1000 yıldan fazla zamandan beri İsa ve azizlerinin kullandığı Ayasofya Kilisesi'ni cami yapmak onlara kısmet olmuştur. Türkler Steiermark ve Salzburg'a kadar ilerlemişlerdi. o zamanki Avrupa'nın en başta gelen hükümdarı başkentinden kaçmış, neredeyse Viyana'daki Stefan Kilisesi de Bizans'taki Ayasofya gibi bir cami olacaktı.